yorumunu yapmakta olduğumuz Yahuda'nın mektubuna devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bu programımızda Yahuda mektubunun 13, 14, 15 ve 16. ayetlerine bakacağız. Yahuda şimdiye kadar İsrail oğulları asilik eden melekler Sodom ve Gomorra kentleri olmak üzere inançtan dönen gruplar hakkında 3 örnek vermiştir. Ondan sonra 3 ayrı bireyi daha örnek olarak göstermektedir. Vay onların haline çünkü Kain'in yolundan gittiler diyor 11. ayette. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar. Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular. Vay onların haline. Vay sözcüğü felaket ya da suçlama belirtmektedir. Burada her iki anlamada gelmektedir. Yahuda inançtan dönen bu kişiler için vay onların haline diyor. Çünkü onlar ne yaptılar? Kain'in yolundan gittiler. Kain dindar bir adamdı ama doğal bir adamdı. Tanrı'ya inanıyordu ve dine de inanıyordu. Ama dinini kendi istediği şekilde yerine getirdi. Günahlı olduğunu inkar etti. Kan aracılığıyla kurtuluşu reddetti ve Tanrı'ya kendi istediği biçimde gelebileceğini düşündü. Kazanç için kendilerini Balam'ınkine benzer bir yanılgıya kaptırdılar diyor. Burada Balam'ın yanılgısını görüyoruz. 2. Petros'ta Balam'ın putperestlik olan açgözlülükle suçlu olduğunu görüyoruz. Vahiy kitabında da Balam'ın doktrinini görüyoruz. Yahuda'da bildirilen Balam'ın yanılgısı Tanrı'nın İsrail'i günahlarından ötürü cezalandıracağını düşünmesiydi. Doğal ahlakın üzerinde bir ahlak olduğunu anlamamıştı. Doğru bir Tanrı'nın İsrail'i lanetlemesi gerektiğini düşünmüştü. Çarmıhın ahlakı hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Sonra Korah'ınkine benzer bir isyanda mahvoldular diyor. Korah'ın Musa'ya karşı bir isyana ele başlık ettiğini hatırlayacaksınız. Tanrı'nın önüne çıkabilen tek kişinin Musa peygamber olmadığı sonucuna varmıştı. Korah, Musa'nın Tanrı tarafından verilmiş yetkisine karşı çıktı. Kutsal olan şeylere dil uzatıyordu. Eski antlaşmadaki bu üç kişi hakkında doğru olan bu şeylerin inançtan dönen kişiler için de geçerli olduğuna dikkat edin. Bundan sonraki birkaç ayette günümüzdeki inançtan dönmüş öğretmenler tanımlanmaktadır. Son günlerde yaşayan inançtan dönmüş kişiyi en canlı, en ayrıntılı ve en dramatik, en korkutucu şekilde tanımlamaktadır. Yahuda, sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir diyor. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş, sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. Bunlar sevgi şölenlerinizdeki birer kara lekedir. Sevgi şölenleri ilk inanlılar topluluğunda Rabbin sofrasından önce yapılırdı. İnanlılar topluluğa geldiklerinde beraberlerinde yiyecek getirir, birlikte yemek yerler ve paylaşlık ederlerdi. Fakirler fazla bir şey getiremezlerdi ama sahip olduklarını paylaşma zamanıydı. İnançtan dönen kişiler büyük bir iştahla geliyorlardı. Herkesten çok yiyorlardı. Sadece yiyecek konusunda değil, sürülerine yani topluluklarına, inanlı topluluklarına Tanrı sözünü öğretmemeleri de sadece kendilerini düşündüklerinin açık bir göstergesidir. Susuz bulutlardır. Tanrı sözüyle doluymuş gibi gözükürler ama boş ve kurudurlar. Uzun giysiler giyip büyük bir yetkiyle, azametli yetkili seslerle konuşurlar. İnsanların önünde güzel konuşma sanatı hakkında belki de dersler almışlardır. Kutsal kitaptan bir parçayı nasıl ruhsallaştırabileceklerini ve Tanrı'nın tasarlamış olduğundan tamamen farklı bir şey anlamına sokmayı bilirler. Gökyüzünde kayıp giden ve yeryüzüne hiçbir tazelik getirmeyen güzel bulutlardırlar. Bir adam bir kez doğarsa iki kere ölmesi gerektiğini, iki kez doğarsa sadece bir kez ölmesi gerektiğini söylemişti bir yorumcu. Yahuda inançtan dönen kişilerin ruhsal bakımdan ölü olduğunu, suçlar ve günahlarda ölü olduğunu, buna karşın başkalarına yol göstermeye çalıştığını söyler. Ayrıca inançtan dönen kişinin bedeni de ölmelidir. Bu yüzden o iki kez ölmüştür. Bu inançtan dönen kişiyi tanımlayan bir resimdir ve Yahuda daha söyleyeceklerini bitirmemiştir. Köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor Yahuda 13. ayet. Bir önceki ayette onların rüzgarla sürüklenen bulutlar gibi olduklarını söylemişti. Bu adamlar genelde her pazar güncel olaylardan söz ederler. Gazeteden ya da televizyondan gördükleri bir şeyi seçerler ve bu Rabbin günü için onların konusu haline gelir. O gün yapmaları gerektiği üzerinde Tanrı sözünün yorumunu vermezler. Yahuda burada onların köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi olduklarını söyler. Kürsüde durup büyük sözler söylerler. Ama gerçek anlamda içleri boş. Bir yorumcu bu sahte öğretmenlerin rahat durmayan tutkuları tarafından sürüklendikleri, yüzleri kızarmadan sözleri ve hareketleriyle alçak ve terk edilmiş ruhlarını sergilediklerini söylemiştir. Serseri başıboş yıldızlar. Serseri yıldızlar uzayda dolaşıp dururlar. Hiçbir ekseni izlemedikleri için yasasızdırlar, yasa tanımazlar. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. Bu cehennemden söz ediyor değerli dinleyicilerimiz. Cehennemin bir simgesi ateştir, diğer simgesi de koyu karanlıktır. Ateş simgesi daha çok vurgulanmıştır. Cehennem tabii ki gerçektir ama gerçek alevlerden oluştuğunu söylemek bence yeterli değildir. Çünkü orada insanların yanı sıra ruhsal yaratıklar olacaktır ve insanın en kötü günahları inançsızlık gibi ruhsal günahlardır. Bu yüzden fiziksel ceza yeterli olmaz. Ben insanın keşke gerçek alevler olmasını isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü ateşten çok çok daha kötü olacaktır cehennem. Diğer simge olan koyu karanlık benim için çok daha korkunçtur ve korkutucudur. Ve ben kaybolmuş bir insanın kendi karanlığını sadece fiziksel karanlığını değil, ruhsal karanlığını da kendisiyle birlikte taşıdığına inanıyorum. Birçok ruhsal gerçek konusunda anlayış sahibi olan John Milton şu satırları yazmıştır. Rahat vicdanının içinde ışığı olan, ortada oturabilir ve aydınlık günün tadını çıkarabilir. Ama karanlık bir ruhu ve kirli düşünceleri gizleyen günün ortasında gecede gibidir. Kendi kendisinin zindanıdır. Bu harikadır değil mi? Benim düşüncem cehennemin korkunçluklarının oraya gidenler tarafından artırılacağıdır. Örneğin yeryüzünde cehennemin mutfağı adlı bir yer var. Oradaki evler diğer evlerden farklı mı? Hayır. Orada oturan insanlar farklı. Bu fiziksel karanlıkla birlikte benim için sözlerle anlatılamayacak kadar korku verici bir şeydir. Karlsbad mağaralarına ışıklar kapalıyken girdiyseniz ya da bunun resmini gördüyseniz gerçek karanlığın ne demek olduğunu bilirsiniz. Sonsuza dek değerli dostum orada olmaktan nefret ediyorum. Ve bu korkunçtur. Sonsuza dek böyle bir karanlıkta olmak. Kutsal kitabın bir başka dikkate değer parçasına geldik. Ve bu sadece Yahuda'da geçen bir şeydir. Yahuda 14 ve 15. ayetlerde şöyle diyor. Adem'den sonraki 6. kuşaktan olan Hanok bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalı ile birlikte geliyor. Tanrı yoluna aykırı, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarlardan kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. Hanok'un peygamberliği eski antlaşmada bulunmamaktadır. Yaratılış 5. bölümde Hanok'un kaydı bulunmaktadır ama peygamberliği hakkında hiçbir şey söylenmemiştir. Hanok çok kullanılan bir isim değildi. Bu yüzden Yahuda'nın sözünü ettiği adamın tufandan önceki dönemde yaşayan, Tanrı ile yürüyen ve Tanrı'nın yanına aldığı Hanok olduğundan emin olabilirsiniz. Doktor Wüstün bu Hanok kitabı hakkında yazdıklarını aktarmak istiyorum sizlere. Aktarım Hanok'un kitabı adlı apokrifik kitaptandır. İkinci yüzyılda yaşayan kilise ataları tarafından bilinen ve birkaç parçası hariç birkaç yüzyıl boyunca kaybolan bu kitabın tamamı Etopya Kutsal Kitabı'nın bir nüshasında 1773 yılında Buruka tarafından bulunmuştur. Hanok ve Nuh'a verildikleri iddia edilen vahiylerden oluşuyordu. Hedefi Tanrı'nın sağlayış biçimlerini, günahkarları bekleyen ceza ve dünyanın Tanrı'nın yönetimi altında olduğunu savunmaktı. Hanok, son günlerin sahte öğretmenleri hakkında peygamberlik etti ve bu hayret verici bir şeydir. Tanrı belli ki Hanok kitabının kutsal kitap kanununda olmasını istememişti. Yoksa orada olurdu. Bundan emin olabilirsiniz. Tanrı yolunda yürüyen kişiler bunun apokrifik bir kitap olduğunu anladılar. Ama Tanrı'nın kutsal sözüne koymayı istediği bir peygamberlik vardı. Bu Mesih'in kutsallarıyla birlikte gelişiyle ilgili bir peygamberlikti. Yaratılıştaki kayıttan Hanok'un dünyadan ölmeden alındığını biliyoruz. Yani Hanok ölmeden önce Tanrı onu yanına aldı. Ve gelecekte bir zaman kilise, yani inanlılar topluluğu, gerçek inanlılar topluluğu yeryüzünden ölmeden alınacaktır. Tabii ki yüzyıllar boyunca Mesih'in zamanından beri inanlılar ölmektedir. Ve şu anda kilisenin büyük bir kısmı, yani inanlılar topluluğunun büyük bir kısmı ölüm kapısından geçerek Rabbin yanına gitmiştir. Ve inanlıların göğe alınacağı zamanda Rabbi havada karşılamak üzere diri inanlılarla birlikte yükseleceklerdir. Bu öğreti eski antlaşmada yer almaz. Buna karşın Hanok, göğe alınacak inanlıların bir tiplemesi ya da bir temsilcisidir. Yeryüzüne tufan yargısı gelmeden önce Hanok yeryüzünden alınmıştı. Ve gerçek kiliseyi oluşturan inanlılar da yeryüzünde büyük sıkıntı zamanı başlamadan önce yeryüzünden alınacaklar. Rabbi havada karşılamak için göğe alınacaklardır. Yani kilise, inanlılar topluluğu o büyük sıkıntı zamanını görmeyecekler. Bu büyük sıkıntı zamanı gelmeden önce göğe alınacaktır. Büyük sıkıntı döneminden sonra Rab ise yeryüzüne dönecektir. Ancak inanlıların göğe alınması zamanında yeryüzüne gelmez. İnanlılar onunla havada buluşmak üzere göğe alınırlar. İnanlıların göğe alınmasının Mesih'in ikinci gelişi olduğunu söylediğimizde o sırada Mesih'in yeryüzüne geleceğini söylemek istiyorsak bu doğru değildir. İnanlıların göğe alınması kilisenin bu dünyadan alınmasıdır dostum. Yani imanlıların bu dünyadan alınması. Bundan sonra gerçek inanlılar olmayan kişilerden oluşan yeryüzündeki görünür kilise imandan tamamen ayrılacak ve büyük sıkıntı dönemi başlayacaktır. Ve büyük sıkıntı zamanının sonunda Rab ise Yahuda'nın peygamberlik ettiği gibi Rab Tanrı yoluna aykırı tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü herkesi yargılamak üzere gerçekten yeryüzüne gelecektir. Bu kutsal kitabın önemli bir ayetidir. Bir uzmanın çevresinde Yahuda 14 ve 15'i şöyle aktarır. Adem'den sonraki 6. kuşaktan olan Hanok bu adamlara ilişkin şu peygamberlikte bulundu. İşte Rab herkesi yargılamak üzere on binlerce kutsalıyla geliyor. Tanrı'ya karşı saygı dolu bir alçak gönüllülük duymayan, tanrısızca yapılan bütün işlerden ve tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü Rab, bütün insanlara suçluluklarını gösterecektir. Kutsalların sayısıyla ilgili olan on binlerce kutsalıyla doğaüstü ya da doğal yaratıklar olabilir. Bunun anlamı, Mesih yeryüzüne döndüğünde kilisenin de onunla birlikte geri geleceğidir. Eğer kilise yeryüzünde hükümranlık sürmek üzere onunla birlikte geri dönecekse, bundan bir süre önce yeryüzünden ayrılmış olması gerekir. Mesih'in kutsallarıyla birlikte yeryüzüne döneceğine inanıyorsanız, kilisenin göğe alınacağına da inanmanız gerekir. Herkesi yargılamak üzere diyor Yahuda. Mesih yeryüzüne döndüğünde herkesi yargılayacaktır. Bunu İsa kendisi Zeytinlik Dağı'nda söylemişti. Bu gerçek Tanrı sözünde tekrar ve tekrar bildirilmiştir ve bunu eski antlaşmada da gördük. Aralarındaki tanrısızlara suçluluklarını gösterecektir. Ya da başka çevrede olduğu gibi Tanrı'ya karşı saygı dolu bir bağlılık ve alçak gönüllülük duymayan herkese suçluluğunu gösterecektir. Tanrı'yı işin dışında bırakmaları açısından tanrısızdırlar ve bu günümüzde çok yaygın olan bir şeydir. Tanrı yoluna aykırı tanrısızca yapılan bütün işlerden. Başka çeviride dindar olmayan insanların yaptığı bütün inançtan uzak işler konusunda diye tercüme eder. İşleri resmen Tanrı karşıtıdır. Tanrısız günahkarların kendisine karşı söylediği bütün ağır sözlerden ötürü. Hanuk'un peygamberliği ki bu harikulade bir peygamberliktir. İnanlılar göğe alındıktan sonra tam bir inançtan dönüş yaşayacak olan organize kilisenin üzerine gelecek yargıyı ele almaktadır. İnanlıların göğe alınması kiliseyi göğe alacaktır. Gerçek inanlılar yeryüzünden ayrılacaklar ve inanlıymış gibi gözükenler Mesih o zamanlarda yaşayan insanları yargılamaya geldiğinde yeryüzünde kalacaklardır. Bunlar hep yakınıp söylenir, kendi tutkularının peşinden giderler. Ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar diyor Yahuda 16. ayette. İnançtan dönenleri tanımanın 5 yolu vardır değerli dinleyicilerimiz. 1. Söylenen insanlardır. Yani şikayet edip dururlar. Tatmin olmayışlarını yüksek sesle bildirmezler. Ne yaparsanız yapın her zaman şikayet ederler. Ama kısık sesle Tanrı katında söylenirler. 2. Şikayet eden insanlardır. Hayattaki durumlarından ötürü şikayet ederler. Hiçbir zaman tatmin olmazlar. Tanrı'yı kabul etseler bile başlarına gelen her şeyden ötürü Tanrı'yı suçlarlar. Bana hayattaki durumlarından ötürü hiç tatmin olmadıklarını ve ne kadar mutsuz olduklarını anlatan insanlardan yüzlerce mektup aldım. Sonra Mesih'e iman ettiler ve bütün bunlar değişti. İnançtan dönenlerin bir başka özelliği de, bu üçüncü noktadır, kendi tutku ve arzularının peşinden gitmeleridir. Bu arzular iyi ya da kötü olabilirler. İlla da ahlaksızca arzular olmaları gerekmez. Tanrı'yı dışarıda bırakan her şey olabilir. İnsanların belirli bir tatmin aldıkları tekne ile gezmek, iyi müzik, edebiyat ya da hatta din bile olabilir ama yüreklerinde tatmin değildirler. Dördüncüsü, ağızlarından kurumlu sözler çıkar. Yani aşırı ve kibirlidirler. Gururludurlar. Bir içeriği olmayan fışırtı ve köpük dolu abartılı bir dil kullanırlar. Kendisiyle bir röportaj yapılan bir siyasetçiyi dinlerken Batı dünyasında eğlendim doğrusu. Günümüzde çok fazla kullanılan bir sürü modern deyim kullandı. Sözlerini bitirdiğinde ne söylediğini analiz ettim ve hiçbir şey söylememiş olduğunun farkına vardım. Sadece konuşmuştu. Hiçbir konu hakkında bir adanmışlık göstermemişti. Rabbin hizmetinde olup da bu şekilde konuşan birçok adam vardır. Beşincisi, kendi çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. Yani onların yüzüne karşı onlara hayranlık duyarlar. Onlara yağ çekerler. Başkalarını alkışlamakta harikadırlar ve doğru olmayan birçok şey söylerler. Çünkü terfi etmek için kendi çıkarları için insanlara bakmaktadırlar. Yakup'un mektubunun bu konuda söyleyecek bir şey olduğunu hatırlayabilirsiniz. Yakup 3. bölüm 1-4 ayetlerinde şöyle diyor. Kardeşlerim, Yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın. Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içerisinde yoksul bir adam geldiğinde şık giyimli zengine ilgiyle sen şuraya iyi yere otur, yoksula da sen orada dur ya da ayaklarımın dibinde otur derseniz aranızda ayrım yapmış, kötü düşünceli yargıçlar gibi davranmış olmuyor musunuz? İşte bu tür şeyleri ben birçok kez Batı kiliselerinde gördüm. Bir süre önce vaaz vermem gereken bir kiliseye gittim. Oradaki insanlar beni pek tanımıyorlardı. Yer gösterenler de tanımıyorlardı. Oraya erken varmış olduğum için kim olduğumu bildirmeden içeri gireyim dedim. kiliseye girdiğimde yer gösteren iki kişi birbirleriyle konuşmakla meşguldüler ve benimle hiç ilgilenmediler. Bunun üzerine orada öylece bekledim. Sonunda bir tanesi "Programı istiyor musunuz?" dedi. "Evet, teşekkür ederim." "Nereye oturmak istiyorsunuz?" diye sordu. "Bilmiyorum. Beni nereye oturtmak istiyorsunuz?" diye onlara karşılık verdim. "Şuradaki şu sandalyeye ne dersiniz?" dedi. Bol bol yer olduğu halde beni öne koymaya niyeti yoktu. Hiç dostça bir ruh hali içerisinde değildi. Bunun üzerine oturmak yerine geriye yürüdüm. Sonra platforma çıktığım zaman o yer göstericiye baktım. İnanın bembeyaz olmuştu. Toplantıdan sonra yanıma gelip özür diledi. "Sizin bugünkü konuşmacımız olduğunuzu bilmiyordum. Sizin vaiz olduğunuzu bilmiyordum." dedi. "Beni tanımanız önemli değil. Çünkü bugün yer gösterenler beni içeri alsalar da almasalar da burada vaaz verecektim ama yabancılara ve ziyaretçilere yol gösterip onlara karşı dostça, sevgiyle davranmanızın gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum." dedim. "Dostum, inanlılar olarak bizlerin kesinlikle kendi çıkarlarımız için başkalarını pohpohlamamız gerekmez. Buna karşın bu tutumu hem kiliselerde hem de bazı Hristiyan okullarında bile gördüm. Bir okul başka bir okuldan olan bir adama fahri doktora ünvanı verir. Bu onun çalışıp eğitim görmediği bir şeydir. Sonra o kardeş okulunun kendisine doktorasını veren kardeşe bir fahri doktora vermesi için okulunun yetkilileriyle görüşür. Ayrıca bu tür şeyi bazen vaizler de yaparlar. Belirli bir kilisede konuşuruz ve vaiz bizi büyük bir insan olarak tanıtır. Aslında kesinlikle öyle değilizdir. Sonra o vaiz konuşmak için bizim kilisemize geldiğinde biz de onu büyük bir insan olarak tanıtırız ki aslında o da kesinlikle öyle değildir. Doğrusunu isterseniz bu yöntemi kullanmamalıyız. Çünkü dürüst bir davranış biçimi değildir. Ve inançtan dönenlerin yöntemi de budur. Tanrı'ya bakmazlar. Rabbisanın kendilerine "aferin, iyi ve güvenilir köle" deyip demeyeceğiyle ilgilenmezler. Kalabalığın alkışıyla daha çok ilgilenmektedirler. Bir konferanstayken çok utangaç bir vaiz yanıma gelip bir soru sordu. "Kendi kilisenizde burada konuştuğunuz gibi vaaz veriyor musunuz?" dedim. "Tabii ki, neden olmasın? Eğer ben kendi kilisemde böyle vaaz verseydim istifa etmem gerekeceğinden eminim." dedi. Ona içtenlikle "sizin için çok üzüldüm ve kilisenizin kötü bir yolda olduğunu düşünüyorum. Bugün burada verdiğim mesaj buraya gelmeden önce kendi kilisemde bana gelmişti. Önce onların üzerinde pratik yapmıştım." dedim. "Bir, çıkarları için başkalarını pohpohlarlar. Terfi etmek için Tanrı'ya bakacakları yerde insanlara bakarlar. Bu, değerli dostum, inançtan dönmüş bir kişinin yargısı ve onu gösteren bir işarettir."